Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için çok kolay, 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535-472-60-11. Ayrıca yine sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-34-19 ve 463-34-21. Bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz? Az sonra Güray hocamız bizlere duyuracak, tanıtacak kitabı. Ama hocam, Almanya'dan Sümerten adlı dinleyicimize bir kitap armağan etmiştik. Aradı bizi. Bana milyonlar verseniz bu kadar mutlu olamazdım diyor. Çok teşekkür ediyor. Programın devamını diliyor. Biz de dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz İlgisi için hocam.
İyi okumalar diliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz.
Ve yine Amerika Birleşik Devletleri'ne hocam belki anımsayacaksınız. Cumhur Kalaycıoğlu adlı dinleyicimize bir kitap yol armağanımız olmuştu. O da elektronik postayla ulaşıp kitabı aldığını ve çok teşekkür ettiğini bildiriyor. Sayın Cumhur Kalaycıoğlu'na da biz teşekkür ediyoruz ilgileri için. Kitap armağanlarımız devam edecek. Bu hafta hangi kitap hocam?
Bu hafta yıllardır okutmakta olduğumuz, aynı zamanda lisans öğrencilerimize de sürekli tavsiye ettiğimiz bir eser olan Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen hocamızın Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları arasından 2013 yılında yeni baskısını veriyoruz.
Çok bu şimdi önemli, elimizdeki yeni baskı.
Evet, yeni baskısını veriyoruz. Çok önemli bir eserdir. Ve Selçuklu döneminin bütün bilinen coğrafyasını Orta Asya'sıyla, Anadolu'suyla özet bir şekilde ve gerçekten lisans öğrencisi düzeyinde akıcı bir dille anlatıyor. Rahmetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen'i burada tekrar yad ediyoruz. Ruhları şad olsun ve Türk Tarih Kurumu bu eseri basmakla da dağıtmakla da görevini yapmaktadır.
Hocam Altay Köymen Hoca da yalnız bizim ülkemiz sınırları içerisinde değil, dünya çapında bir Selçuklu
tarihçisi. Tabii çok önemli bir bilim adamıdır ve eserinde de zaten bunu gösteriyor. Ana kaynaklara ulaşarak tahlilli bir şekilde Selçuklu Devri Türk Tarihi'ni halen en iyi araştırmış olan bilim adamları arasında anılmaktadır ve uluslararası bir üne sahiptir.
Hocam o 3 ciltlik muhteşem eseri de eğer siz bize verdiyseniz önümüzdeki haftalarda da o 3 cildi birden bir dinleyicimize yollayalım. Yok, vermediyseniz hocam kurumunuz olarak onu da sizden rica edelim.
Tabii, eğer yoksa onu da hediye etmek üzere dinleyicilerimizle buluşturabiliriz. Öncelikle bu temel eserden başlayalım. O 3 cildin özeti de Selçuklu Devri Türk Tarihi isimli bu eserdir. Bu da ondan aşağı kalır bir eser değildir. Kıymetini de böylece dile getirmiş olduk bu kitabın.
Evet. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Az sonra sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz Güray hocamızla. Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın başkan yardımcılığını yürüttüğü Türk Tarih Kurumu bir hangi üniversiteyle dediniz hocam bir sempozyum düzenledi 28-29 Mayıs tarihleri arasında İran'da?
Gilan Üniversitesi ve oranın yüksek kurumu var bir. büyük kültür faaliyetlerinin organize edildiği başkent Tahran'da bulunan, aynı zamanda Hazar Denizi'nin kıyısında bulunan Geylan Üniversitesi ile de onların da ev sahipliğini yaptığı bir Türkiye-İran ilişkileri tarihten günümüze forumu gerçekleştirildi. Dokuzuncusu düzenlendi bu. Yani 18 yıldır yapılıyor ve hiç aksamamış. 2 yılda bir yapılıyor bu forum. Uluslararası bir kongreydi, toplantıydı.
Tahran ve Reşit'te değil mi hocam?
Evet. Selçuklu tarihi de bu forumda ele alındı. Tarihten günümüze olan ilişkiler açısından. Gerçekten Selçuklu döneminin önemi orada bir kere daha anlaşıldı, ortaya kondu. Çok verimli ve faydalıydı. Uluslararası bir buluşmaydı.
Hocam şu notu da hemen aktaralım ve ardından bu haftaki konumuza geçelim. Danimarka'dan Hacı Ali Kılıç adlı dinleyicimiz aradı bizi. Kitabı eline ulaşmış. O da hemen okumaya başlamış. O da çok teşekkür ediyor hocam. Bunlar da bizi memnun ediyor, dinleyicilerimizin ilgileri elbette. Sağ olsunlar, var olsunlar.
İyi okumalar diliyoruz dinleyicimize.
Ve hocamız Tahran ve Reşit'teydi 28-29 Mayıs'ta. Yeni geldi ayağının tozuyla. Hocam şimdi Selçuklu medeniyeti konusuna girelim istiyorum. Ancak onun öncesinde çok kısa olarak Selçuklu'nun tarihinin Dandana Kan'dan başlayarak 1040 senesinde kazanılan savaşla, o Çağrı Bey'in muhteşem manevralarıyla bir devletin kuruluşu gerçekleşiyor, ama devletin kuruluşu yalnızca siyasi anlamda bir kuruluş olarak kalmıyor. Ya da bu anlamda olan devletler tarih sahnelerinden çok kısa sürede silinip gidiyorlar. Biz burada bir medeniyetten bahsediyoruz. Selçuklu medeniyeti dediğimizde kökenleri itibariyle nereye dayandırmak gerekiyor Güray Hocam?
Selçuklu medeniyeti Türk ve İslam tarihinin bir bileşkesidir ve günümüzdeki Türk ve İslam dünyası diye tabir ettiğimiz iki dünyanın da tarihsel ve kültürel bir bileşkesidir. Bir ortada duran noktasıdır. Yani birleştirici bir yönü vardır Selçuklu tarihi ve medeniyetinin. Tabii işaret ettiğiniz gibi 1040 yılında Dandana Kan Savaşı'nda karşılaşan iki devlet ya da devlet olmaya çalışan Türkmen Oğuz boylarıyla bir tarafta da büyük bir imparatorluk olan Gazneli Devleti vardır. Hindistan'da ve Orta Asya'da çok güçlü bir devlettir ve imparatorluk seviyesindedir. Buna rağmen 1040 yılı itibariyle Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiren çok önemli bir olay yaşandı. Dandana Kan mevkiinde gerçekleşen bu savaşı Selçuklu Oğuz Türkleri kazandılar. Ve başlarında da iki önemli seçkin liderleri vardı. Bunlardan biri Tuğrul Bey'di, ikincisi de Çağrı Bey'di. Tuğrul ve Çağrı Beyler birlikte devleti 1063'e kadar yönettiler. 1060'lı yıllardan itibaren de devletin gerçek anlamda kuruluşunun tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani devlet aslında 1040 yılında Nişabur başkentinde başkentin ilanı ve törenin yapılmasıyla kurulmuştur. Halifelik de Halife El-Kaim bi Emrillah da bu kuruluşu tanımıştır. Ancak genişlemesi, yerleşmesi, Selçuklu medeniyetinin bir büyük devlet ve medeniyet olarak ortaya çıkması zaman gerektirecek bir takım işlerle ilgilidir. Ve nitekim bu işler de büyük oranda Selçuklu Tuğrul Sultan zamanında temeli atılan işlerdir. Daha sonra da bu harcı temeli yükselten Sultan Alparslan, onun veziri Hoca Nizami Mülk, yani Atabey Nizami Mülk, Şehzade hocasıdır ve aynı zamanda da halifeliğinde bu konuda işbirliği yapması, destek vermesiyle Selçuklu medeniyeti ortaya çıkmıştır. Selçuklu medeniyetinin
bugünkü İran coğrafyasında
ortaya çıkmıştır. İlk başkentleri Nişabur'dur ve daha sonra başkent olan Alparslan döneminde de başkentliği devam eden yer ise Rey şehridir. Rey şehri bugün Tahran ilinin bir semtidir, bir mahallesidir. Tarihi Tahran bölgesinde yer alır ve Tuğrul Sultan'ın kabri de orada bulunmaktadır, türbesi de orada bulunmaktadır. Tabii ki İran'ın orta bölgesinde, Horasan coğrafyasının da en batı sınırında bulunan Rey şehrinin bugün itibariyle çok büyük bir başkente dönüştüğünü görüyoruz. Stratejik bir nokta olduğu da anlaşılıyor. Selçuklu döneminden günümüze kalan çok miras da var bölgede. Yani hem İran'ın bütün coğrafyasında var, hem de Horasan bölgesinde özellikli olarak bulunmaktadır. Horasan coğrafyası Selçuklu Devleti'nin ortaya çıktığı bir tarihi şehirler manzumesiyle anılabilir. Mesela Merv şehri, Nişabur şehri, yine Herat, Hemedan, Semerkant'a kadar giden Mavera-ün-Nehir bölgesinin şehirleri İpek yolu üzerinde bulunan şehirlerdi ve İran'ın en verimli topraklarıdır aynı zamanda buraları. Selçuklu Devleti ortaya çıkarken bir taraftan nüfus ve yaylak, kışlak, otlak ihtiyacıyla ilgili olan tartışmalar neticesinde de yani bölgeye sığmadıkları için yeni arazi talepleriyle beraber Gazne Devleti hükümdarlarının ve oradaki meliklerin karşısına bu gerekçelerle çıkıyorlardı. Nitekim Horasan bölgesini talep etmeleri, Hazar Denizi'nin hemen güneyindeki düzlüklere ve yeşil alanlara sahip çıkmaları tamamen onların ihtiyaçlarıyla da ilgili bir ekonomik beklentidir. Ancak siyasi olaylar açısından da bu sonuç vermiştir. Yani ekonomi, siyaset, bir diğer taraftan da Selçuklular İslamiyet'e girmiş bir Oğuz kolu. O tarihler itibariyle henüz İslamiyet'e girmemiş olan Türkler de var ama Selçuk Bey'den itibaren şunu biliyoruz ki kesin olarak Kınık Boyu ve bölgedeki Oğuzlar Müslüman Türklerdir ve Selçuklu Devleti Selçuk Bey'den itibaren tam anlamıyla Müslüman bir Türk Devleti olarak ortaya çıkmıştır ve büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Bu imparatorluğun bakiyesi o kadar geniş coğrafyalara yayılmıştır ki Anadolu, Balkanlara kadar uzanan saha, Mısır ve Suriye, yine Filistin bölgesi, Hindistan'da da Orta Hindistan bölgesine kadar bugünkü Pakistan ve hatta Özbekistan'ın güney bölümü olan Keşmir coğrafyası
da dahil. Tabii ki Afganistan'la dahil hocam.
Afganistan tabii Pakistan'la İran arasında bulunan bir coğrafya ve İran'ın tamamı Özbekistan ve Kazakistan bölgelerinde de Azerbaycan'da da izleri bulunan bir medeniyettir Selçuk Devleti. Devlet yazışmalarında resmi dil olarak o dönemde yaygın bir şekilde Gaznelilerde ve Selçuklularda Farsçayı kullanıyordu. Ama edebiyat dili ve ilim dili olarak Arapça daha çok tercih edilmiştir. Türkler ise bu bölgede Karahanlılardan itibaren eserlerini Türkçe olarak yazmışlardır. Yani olayın bir de şu yönüne işaret etmemizde yarar var. İran'ın gerçek anlamda İslamlaşması Selçuklularla beraber tamamlanmıştır. Yani Farsların hepsi de Selçuklular gelinceye kadar hepsi İslamiyet'e girmiş değildi. Nitekim şöyle bir olayı da hatırlamamızda yarar var. 816-836 yılları arasında İran'da çıkan Zerdüşt isyanlarının Müslüman Türkler tarafından bastırıldığını da hatırlatmamızda yarar var. Çünkü Abbas halifesi bölgede çıkan Mazdeki isyanına karşı Horasan'dan getirdiği Türkmen Müslüman askerlerle seferler düzenletmiş.
Hocam Mazdekin isyanı dediğiniz yani bir Zerdüşt isyanı mı?
Evet. Zerdüşt isyanı.
Evet oluyor. Hocam.
Ve imparatorlar da Bizans imparatoru Teofilos da bu işin içerisinde bulunuyordu ve Mazdekin isyanına destek veriyordu. Nitekim Selçuklu komutanları yani daha sonraki dönemde baktığımız zaman bölgenin fethi sırasında Mazdek'in devamı sayılabilecek, henüz İslamiyet'e girmemiş olan bir takım topluluklarla olan mücadeleleriyle de tanınmışlardır. Selçuklu Devleti kurulduktan sonra İran'ın batı bölgesine doğru yapılan seferler sırasında sadece Hristiyanlarla değil, bölgede henüz İslamiyet'e girmemiş olan diğer unsurlarla da ilişkiler açısından bir gaza politikası uygulandığını söyleyebiliriz ki bu halifeliğin de desteğiyle yapılan bir seferler manzumesidir. 10. yüzyıl halifeliğin esir alındığı bir yüzyıldır. 11. yüzyılda ise halifelik esirlikten kurtulmuştur. Bu kurtuluşu sağlayan kişi Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan 1. Sultan olan Sultan Tuğrul Han'dır. Ve bunun döneminde 1055 yılında Bağdat'a bir sefer yapıldığını ve Bağdat'taki Büveyhi istilasının sona erdirildiğini görüyoruz. Büveyhi istilası Bağdat'taki Abbas halifesini esir tutmakta olan ve Türk hükümdarlarıyla da dünya coğrafyasındaki diğer hükümdarlarla özellikle Müslüman han ve beylerle de irtibatını kesen bir yapıydı Büveyhoğulları. İşte Tuğrul Sultan'ın böyle bir ambargoyu ya da esirliği yaşamakta olan halifeyi kurtarışı çok anlamlı ve dönüm noktası yaşatmıştır. Selçuklu Devleti açısından da o dönemin medeniyet açısından da önünü açan İslam medeniyetini yeniden zirveye taşıyan bir Selçuklu medeniyetinin çıkmasına neden olmuştur. Sultan Tuğrul Bey'in yapmış olduğu yenilikler arasında biz devlet teşkilatını kurması açısından da önemli yenilikler görüyoruz. Bir diğer husus da ilmiye teşkilatını, yani eğitim ve kültür politikalarında belirleyici bir kişi Sultan Tuğrul. Mesela 1057 yılında Nişabur'da ilk büyük medresenin inşası için emir vermiştir.
Hocam şimdi oraya geçmeden bir iki sorum olacak size. Bozkır kültürü, göçebe kültürü diye adlandırılan bir kültür, ancak Profesör Doktor Refik Turan hocamızın bu konuda çok değerli çalışmaları var. Buradan bir kez daha selamlıyoruz kendisini, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'nun başkanı. Onun çalışmalarında artık bir bozkır medeniyetinden söz edilmesi gerektiği ve bunun bilimsel bir gerçek olduğunu Refik Turan Hoca hemen hemen çıkarttı. Daha önceki programlarımızda sordum. Sizin de bu görüşlü olduğunuzu biliyorum. Bozkır medeniyeti temelli bir Türk-İslam medeniyetinden, bir Selçuklu medeniyetinden bahsediyoruz. Aradaki ilişkilere ilişkin gözlemleriniz ve bilimsel tespitleriniz ne Güray Hocam?
Selçuklu devleti ve medeniyeti bir yönüyle Bozkır medeniyetinin devamıdır. Ancak yeni bir medeniyet olarak adlandırmak durumundayız. Çünkü yerleşik hayata da hükmeden bir medeniyet kurmuşlardır Selçuklular. Bozkırlı hayat demek, Bozkır'daki yerleşik olmayan hayatı kastetmiyoruz. Tamamen yerleşik tarafı da vardır Bozkır'ın. Bozkır dediğimiz coğrafya neresidir? Bunun tanımlanması lazım. Ne gibi özellikler taşımaktadır? Bir defa kendine ait teknolojisi vardır Bozkır'da yaşamanın ve devlet olmanın. İkinci defa söyleyeceğimiz unsur, dil bakımından güçlü ve sağlam bir bozulmamış dil yapısına sahiptir Bozkır kavimleri. Saftırlar, gelenek ve görenekleri de çok karışmış değildir. Başka kültürlerin istilasına da uğramış değillerdir. Bu bakımdan kendilerine ait üstün vasıflara sahiplerdir, temiz vasıflara sahiplerdir. Oysa ki birçok medeniyeti biz biliyoruz, başka medeniyetlerin devamı niteliğindedir ve tamamen karışmış halde ortaya çıkarlar. Mesela Roma medeniyeti büyük oranda karışarak Bizans ve Grek medeniyetinin devamına dönüşmüştür bir süre sonra ve Bizanslılaşmıştır. Yani Hellen'in devamı olmuştur. Hellen de Hellenliğini kaybetmiştir. Roma da Romalılığını kaybetmiştir. Ama sonuçta bir Bizans diye ortaya farklı bir kültür ve medeniyet arasında yapı çıkmıştır. Bozkır'da ise bunu görmüyoruz. Bozkır sade bir medeniyetin adıdır. Selçuklu medeniyetine baktığımız zaman Selçuklu medeniyeti Orta Doğu'ya doğru genişleyen, eski medeniyetleri de içine alarak bambaşka bir şekilde bileşke oluşturan, yani onları da yöneten ve kendi içinde mecziden, yoğuran ve geliştiren bir tekamül etmiş medeniyet düzeyi oluyor. Selçuklu devletinin hükmettiği coğrafyaya bugün hükmeden bir devlet yok dünyada. Tamam, büyük devletler vardır ama tek başına, tek bir siyasi varlık olarak bu bölgeyi idare edebilen bir yapıdan bahsedemiyoruz. Tam aksine onlarca yapı vardır bunun yerine. Onlarca devletçik vardır veya devlet vardır. Bu anlamda baktığımız zaman Selçuklu coğrafyası İran, Türkiye, Suriye, işte Irak, Arabistan'a kadar olan saha, Mısır'a kadar olan saha, Hindistan ve Karadeniz'in bir bölümü, Karadeniz'in doğu ve kuzey bölgesinin ve Orta Asya bölgesinin birleştirici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu coğrafyada siyasi ve kültürel olarak bir üst kültür olarak medeniyet düzeyine ulaşmış bir miras bırakmışlardır. Tabii bu mirası nasıl bırakmayı başardılar? Nasıl inşa ettiler? Yani medeniyet inşası nasıl olur? Bunun ilkeleri üzerinde konuştuğumuz zaman bir defa yazılı bir kültür, yazılı bir yüksek etki gücüne sahip eserler manzumesi ortaya koymuşlardır. Eğitim politikalarında, eğitim çalışmalarında büyük reformlar yapmışlardır. Hem İslam dünyasında hem de dünyada etkili olan çok temel kuruluşların, kurumların ortaya çıkışında Selçuklu dönemini önemli görüyoruz. Selçuklu döneminin ortaya çıkardığı eserler bugün dünya tarihi tarihçileri tarafından da konuşuluyor. Mesela Nizami Mülk tarafından, Sultan Alparslan'ın veziri tarafından inşa edilmekte olan Nizamiye medreselerinin dünya çapında araştırma konusu olduğunu biliyoruz. Japonya'daki tarihçiler de, İngiltere'deki, Amerika'daki, Rusya'daki tarihçiler de Nizamiye'nin nasıl kurulduğunu merak ederek bununla ilgili akademik tezler, araştırmalar yapıyorlar.
Şimdi hocam
bu konuyu bilmek lazım.
Nizamiye medreselerinin dünyada neden önemli olduğunu az sonra hocamızdan, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızdan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Türk tarihinin izindeyiz. Oh.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Selçuklu medeniyetini konuşmayı. Şöyle bir tespitim var hocam. Devlet, ordu, saray teşkilatı toplumsal yaşantıdan önce özellikle nizamiye medreselerine vurgu yapıyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Az önce bir giriş gerçekleştirdiniz. Japonlar dahi araştırıyor diyorsunuz.
Evet, bu konunun önemli olduğunu da anlamalıyız ve anlamış durumda dünyada. Tabii ki Selçuklu Devleti bunun için yaptı, böyle bir reformun için yaptı. Çok bilinçli bir politika veyahut da devlet gerekçesi var. Bu tehlikeli bir durumla karşılaştığını da gösteriyor. O Selçuklu Devleti'nin nasıl problemlerle karşılaştığını ve nasıl çözüm önerisi ürettiğini de anlamamızı sağlıyor. Haşhaşiler meselesi gibi o dönemde ortaya çıkmış olan ve aslında bir fikri ve dini hüviyette görünen bir terör örgütü bulunuyordu. İşte bu terör örgütüne karşı mücadele eden Selçuklu uleması birer birer terörist saldırılar tarafından tasfiye ediliyordu. Selçuklu sultanları da bu işin hedefindeydiler. Bütün Orta Doğu'da görülmekte olan böyle tehlikelere karşı çok kalıcı ve ilmi cevaplar vererek, yani fikri ve ilmi cevaplar vererek mücadeleyi seçtiğini görüyoruz Selçuklu devlet adamlarının. Nitekim bu ilmi cevap büyük bir eğitim reformuyla ve temel bir cevap vermeyle olabilirdi. Temel bir eğitim politikasıyla olabilirdi. İşte Haşhaşilerin ve Orta Doğu'da meydana gelen birçok ilmi anlamdaki dini ilimlerin de kullanıldığı propagandaların cevaplandırılması anlamında gerekçeler, bir taraftan da devlet memurlarını kaliteli devlet adamı olarak yetiştirmek, yani devlet işlerini bilen memur yetiştirmek, bu işi uzman devlet memuru yetiştirmek olarak da tanımlayabiliriz. Mesela matematikçi lazım devlet adamı olarak, matematik ilmiyle uğraşacak, rasathanede çalışacak ve devlete astronomiyle ilgili gözlemlerini, raporlarını sunacak.
Ya bilgi üretecek,
bilgi
hocam,
üretecek insan lazım. Bunun için ülkenin bütün şehirlerinde özellikli medreseler, yani yüksek öğretim kurumları kurulması gibi bir proje düşünüldüğünü görüyoruz.
Bugünün üniversiteleri,
evet,
hocam.
Evet, üniversiteleri kurulduğunu görüyoruz. Bu tarihler itibariyle henüz İran coğrafyasında Zerdüştlüğü bırakmamış olan topluluklar da var. Tamamen İslamiyet'e girmemiş olan topluluklar da var. Bunların da bir şekilde ilmen ve kültür politikalarıyla İslam dininin anlatılmasına dönük bir takım reform girişimleriyle öğretilmesi, anlatılması gerekiyordu. Nizamiye Medresesi'nin çok yönlü bir takım gerekçelerle ortaya çıktığını buradan da anlıyoruz.
Yani hocam, İran coğrafyasında Selçuklu hakimiyeti altında yaşayan ama Türk olmayan başka kavimler henüz tam anlamıyla hepsi İslamiyet'e geçmiş değil.
Evet. Tabii ki.
Söylediklerinizden o
anlıyor. Bunlar içerisinde Hristiyanlar da var, Zerdüştler de var. Bunu da belirtmemizde yarar var. Hatta
ve burada Nizamiye medreseleri de devrildi.
Selçuklu coğrafyası içerisinde bulunan Budistler de bulunuyordu Mavra-ün-Nehir coğrafyasında. Çok yönlü olarak Nizamiye medreselerinin kuruluşu gerekliydi. Aynı zamanda Türkler de, Türkmenler de İslamiyet'e girmişlerdi ama İslamiyet'le ilgili herhangi bir bilgi sahibi değillerdi veya sağlıklı bir şekilde İslamiyet'i öğrenecek bir takım kuruluşlara, bilim ve ilim kaynaklarına ulaşamıyorlardı. Bunun için yetişmiş Türk bilginlerine ihtiyaç bulunuyordu. İşte bunların da yetişmesi anlamında 14 şehirde büyük çapta ödenekler ayrılarak medreseler kurulduğunu görüyoruz. Bu medreselerin ilki başkent Nişabur'da kuruldu. Ancak en büyüğü 1066 yılında Sultan Alparslan, Vezir Nizami Mülk ve Halife Kaim bir Emrullah'ın katıldığı törenle Bağdat'ta açıldı. Bağdat'ta Dicle Nehri'nin kenarında büyük bir okul olarak açılan ve burada öğretim gören öğrencilerin listesine baktığımızda, ki bu listeyi biliyoruz, tabakat kitaplarında yer alıyor. Öğrenci ve öğretim üyeleri kimlerdir bu medreselerde? Bunlarla ilgili de bilgi sahibi olduğumuzdan dolayı şunu anlıyoruz. Selçuklu medreselerinden herhangi birinde dünyanın her yerinden gelen öğrenciler bulunuyor o çağda. Mesela Endülüs'ten, Fas'tan, İtalya'dan, Anadolu'dan giden öğrencilerin orada okumakta olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Nişabur'da, Tuz'da, Taberistan'da, Basra'da, Beh'de, Herat'ta, Merv'de bunların hepsinde büyük okullar, yüksek dereceli tahsil okulları oluşturulmuş. Devlet bütçesinin de çok büyük bir kısmı o dönemde şöyle izah edelim. 1/3'e yakın bir bütçenin ayrıldığını anlıyoruz. Çünkü o kadar büyük bir bütçe ayrılmış ki Sultan Melikşah zamanında bu çok sayıda ayrılan bütçeden dolayı Nizami Mülk mahkemeye verilmiş. Mahkemeye veriliyor ve yargılayan kişi de tabii ki onun bir üst amiri olması lazım. Melikşah yargılıyor. Delillerinizi ortaya koyun diyor. Ve Nizami Mülk'ü sorguya çekiyor. Yargı tutanaklarını ana kaynaklar anlatıyorlar. Ve beraat ediyor Nizami Mülk. Oradaki konuşmalara baktığımız zaman yargılanma sırasında Melikşah'a karşı Nizami Mülk'ün verdiği belgeler ve cevaplar onu beraat ettirecek kadar güçlü gerçekten. Şöyle diyor Nizami Mülk, neden bu paraları harcadın diye sorunca Melikşah nerelere harcadın, gereksiz aslında işte ordumuzun da ihtiyacı vardı, devletimizin şu kurumlarına da ihtiyaç vardı vesaire gibi sorular soruyor. Melikşah'a Nizami Mülk'ün sultanım, sizin ordunuz bugün için bir zaferde kullanacağı bazı şeylere ihtiyaç duyabilir. Evet, ona para ayrılmış durumdadır. Ancak benim yetiştirmekte olduğum ilim ordusunun silahları o kadar uzun süre gider ki gökyüzünde diyor, 300 yıl sonra yere düşer.
Yani, ve söylediği gibi
doğru. Söylediği gibi olmuştur. Yani benim ordum ilim ordusudur diyor. Onların sonuçlarını ancak 300 yıl sonra anlarsınız. Yani bir medeniyet düşüncesi var orada. Ve benim yapmış olduğum gözlem evlerinde, inşaat yapmış olduğum rasathanelerde gözlem yapan bilginler öyle bir dua yaparlar ki diyor, gökyüzüne atarlar mızraklarını, onun geri düşüşünü göremeyiz. Yani o kadar uzun bir yatırım yaptığını, uzun soluklu bir medeniyet kurmaya çalıştığını ifade etmiş oluyor ve Melikşah ikna oluyor, beraat ediyor Nizami Mülk. Gerçekten peki hocam, de başarılı olmuştur.
Hocam Nizamiye medreselerini biraz daha açmanızı rica edeceğim. Darül Hikme, yani Fatımilerin Darül Hikmelerine karşı olarak mı böyle bir tez var? Orada Darül Hikmeler kuruldu. Orada Darül Hikmeler kurulunca burada da buna karşılık vermek üzere Nizamiye medreseleri kuruldu.
Kuruluş tarihi itibariyle Kahire'de kurulmuş olan Darül Hikmeler Nizamiye medreselerine göre yaklaşık olarak 100 yıla yakın bir süre önce sayılabilir veya daha eski de kabul edilebilir. Ama Kahire şehrinin kuruluşu 969 yılı olduğuna göre ve Kahire'de Darül Hikme'nin kuruluşunu benimsediğimize göre 1980'den 1066'ya kadar 100 yıl bile yoktur. Dolayısıyla sebep sonuç olarak değerlendirilebilir ama en büyük sebebin tabii ki İslam dünyasında yer alan ve İslamiyet'le alakası olmayan propagandif faaliyetlerdir. İslam namına çıkmış olan, yani bugün de ortada dolaşmakta olan DAEŞ gibi ya da işte buna benzer çeşitli şiddet ve terörist faaliyetlerin İslam adı altında yapılması gibi. O dönemde de böyle faaliyetler yapıldığını görüyoruz ve bunların önemli bir kısmının o dönemde bölgeye gelen Haçlılarla da ilişkilerini gördüğümüzde durum daha da anlaşılmış oluyor. Aynı zamanda isyan eden topluluklar arasında, o dönemde terörist faaliyetlerde bulunan topluluklar arasında imparatorun da yer yer onlarla görüşmeler yapması dikkat çekicidir. Demek ki tarih boyunca bu tür yapılar Selçuklu devlet adamlarına karşı da kullanılmıştır. Ve özellikle ilim adamlarının da hedef alınarak öldürülmesi dikkat çekicidir. Selçuklu devletinde bir kadın için öldürülür veyahut da bir müderris için saldırıya uğrar ve öldürülür. Sadece devlet adamı, bir komutan ya da asker öldürülmüyor. Aynı zamanda hedefe konulan kişiler arasında aslında siyaset adamı olmayan, devlet adamı kişiliği bakımından değil de daha çok ilmi bakımdan öne çıkmış olan kişilerin de batini haşhaşi fedailer tarafından öldürülmüş olması manidardır ve Nizamiye medreselerinin kuruluşunda aslında bütün İslam dünyasında yer alan eğitimle ilgili propagandik faaliyetlere karşı önlem almak ve cevap vermek, yani fakir halkın çocuklarının bu tür propagandalara düşmemesi, terör örgütlerinin ağına düşmemesi ve sağlıklı bir İslam düşüncesinin, inancının öğretilmesi amacıyla kurulmuştur. Nitekim bunda da başarılı olmuştur. Çünkü Selçuk Devleti'nde yetişen öğrencilerin Anadolu'da kurulan okullarda ve devlet gücünde, yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bir temel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çok rahatlıkla buna dair de belgelerimiz bulunmaktadır. Ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda işte Davud-u Kayseri'nin Şecerenamesine bakarsak, o şehadetname, yani diğer ismiyle dinleyicilerimiz anlasın diye ifade edelim, diplomasında hocalarının isimleri yer almaktadır ve bu hocalarının isimleri Nişabur'daki Nizamiye Medresesi'ne dayanmaktadır, Davud-u Kayseri'nin. Şunu anlıyoruz, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Orhan Gazi'nin kurmuş olduğu ilk medrese olan İznik Medresesi'nin bir hocasının diploması Nişabur Nizamiyesi'nin hocasına dayanıyorsa, Nizamiye medreselerinin aslında İstanbul'un fethine giden yolda ne kadar büyük kitleler ile ilgili olduğunu ve tesirinin yüzyıllar sonrasına ulaştığını görmemiz açısından da önemli.
Yani hocam, az önce vurguladığınız Nizam'ın mülkün Sultan Melikşah'a ifade ettiği o sözler gerçekleşmiş oluyor işte.
Evet. Nitekim şey de aynısını diyor. Yani aynı çağda 1090 yılına doğru Bağdat'ı ziyaret etmiş olan Alexi Komnen'in elçisi var. İstanbul'dan, yani o zamanki ismiyle Konstantinopolis'ten Bağdat'a gidiyor. Psellos Konstantinos, Alexi Komnen'in elçisidir. İmparator Alexi Komnen'e bir rapor yazıyor dönüşünde. Şöyle diyor Psellos Konstantinos: Bağdat'ta Nizamiye'de yetişen öğrenciler, yıldızlar bir gün Bizans'ın güneşini söndürebilir. Bu ne demektir? Bizdeki eğitim, öğretim çok geri kalmış durumda. Selçuklu'da büyük bir ilim var, ilim politikası var ve bununla insanlar yetiştiriliyor ve biz buna yeniliriz anlamı çıkıyor. Yani bir sistem önerisi var, eğitimde bir sistem önerisi ve geleceğe dönük olarak da uzun vadeli bir yatırım yaptığını anlıyoruz Selçuklu Devleti'nin. Bu bir medeniyet inşasıyla da ilgili olmuştur şüphesiz. Açılan okulların sayısını çok yakın bir zamanda araştırmayla tespit edebildik. Selçuklu döneminde açılan okul sayıları açısından konu hala araştırmaya muhtaçtır. Bizim kendi çalışmamızda 14 Nizamiye Medresesi'nin açıldığını bizzat tespit edebilmekteyiz. Bugünkü Azerbaycan sınırları içerisinde Anadolu'da Cizre çok bilinen bir yer, Güneydoğu Anadolu'da, ama Cizre'de Nizamiye Medresesi var mesela. Basra'da, Musul'da, Bağdat'ta, yani Irak sınırları içerisinde, yine Halep'te ve Şam'da Nizamiye medreselerinin kurulduğunu görüyoruz. Konya'da ki Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki kolunun başkentliğini yapmıştır. Nizamiye Medresesi ismiyle bir medrese görüyoruz Konya'da. Yine Nizamiye ismini taşımayan ama Nizamiye medreselerinin öğrencileri tarafından kurulmuş olan onlarca medreseden bahsedebiliriz ki bu Eyyubi Devleti, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti açısından da çok önemli bir medeniyet temeli oluşturmuştur.
Hocam, son bir iki dakikamız, ama daha önce bizden kitap kazanan dinleyicimiz, Danimarka'dan arayan Hacı Ali Kılıç adlı dinleyicimiz bu kitabı Profesör Doktor rahmetli Mehmet Altay Köymen gibi bir büyük adamının, bir efsane bilim adamının bu Selçuklu Devri Türk Tarihi adlı kitabının çok istediğini söyledi. Bu konuyla çok ilgili olduğunu belirtmiş Neslihan'a. Bana öyle aktarıyor Neslihan. Armağan edelim kendisine. Teşekkür edelim ilgisi için ve iyi okumalar dileyelim. Danimarka'dan Hacı Ali Kılıç adlı dinleyicimize. Hocam, bir buçuk dakika kadar bir zamanımız kaldı. Biraz daha anlaşılır olması açısından, bugün işte Harvard, Oxford, Yale ya da Princeton, MIT gibi üniversitelere dünyanın her tarafından öğrenciler geliyor. O zamanın işte Harvard, Oxford'u da Nizamiye medreseleriydi diyebilir miyiz?
Toplanılan öğrenci profili açısından baktığımızda öğrencilerin geldiği coğrafyalar gerçekten çok çeşitli. Doğudan, batıdan ve dünyanın Akdeniz ülkelerinin hemen her coğrafyasından öğrenci geldiğini ve geri döndüğünü görüyoruz. Ayrıca eğitim politikalarının örnek oluşturduğunu ve Avrupa'yı da etkileyecek sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Mesela U düzeni ders uygulamaları Nizamiye medreselerinde görülür. Halka düzeni diyoruz biz buna. Ama Uğuduz, yani bugünkü modern ismi budur. Öğrenciler başarı sırasına göre yüz yüze eğitimle eğitime tabi tutulurlar ve birebir eğitim çok önemlidir nizami medreselerinde, birebir eğitim. Müzakere sistemi dediğimiz bir sistem kullanılır ve dereceleri vardır öğrencilerin seviyesine göre. Nizamiye'de geçiş sınıfları, baraj sınıfları vardır. İmtihanların buna göre yapıldığını görüyoruz. Yine dersleri alma açısından da baktığımız zaman öğrencilerde baraj dersleri vardır. Mesela dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde olan şeylerdir bunlar. Kılık kıyafet uygulaması da benzeri şekilde öğrencilerin ilmine göredir. Bir öğrencinin ilminden, ilim düzeyinden, tahsil düzeyinden bahsediyorsak aynı zamanda onu kıyafetinden hemen hangi düzey öğrenci olduğunu anlıyorsunuz. Ona göre de bir renk veyahut da giyim tarzına sahip oluyorlar. Mesela cübbeleri vesaire hocaların. Bugün işte kep dediğimiz veya bir başlık giymeleri.
Hocam elimizde ders programları var, müfredat var mı? Kalmış mı elimize hiç? Bu konuda bilgi var mı?
Derslerini biliyoruz. Nizamiye ders cetvellerini yayınladım ben.
Hocam bugün haftalık süremiz bitti ama önümüzdeki hafta Nizamiye medreselerinden ve Selçuklu medeniyetinden devam edelim dilerim.
Olabilir elbette. Konuşabiliriz.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bu hafta Türk Tarihin İzinde programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.